Angela'nın külleri. Frank McCord.
Ayrım 46.
Vücudumda omuz diye bir şey yok. Bütün kadınların geniş omuzlu erkeklere bayıldığını biliyorum. Limerick'te ölenlerin arkasından ne adamdı diye kadınların konuşmalarını duyuyorum. Omuzları öyle genişti ki kapıdan sağ mağazı da yan dönerdi. Ama benim arkamdan zavallının hiç omuzu yoktu diyecekler. Omuzlarım biraz gelişmiş olsaydı hiç değilse 14 yaşında olduğumu anlarlardı. Okulda Fintan Slattery'den başka bütün çocukların geniş omuzları var ve ben Fintan gibi olmak istemiyorum. Onun sürekli diz çöküp dua etmekten yakında dizleri de yok olacak. Bir mum yakacak param olsaydı Aziz Francis'e giderdim ve Tanrı'yı şu omuzlarım konusunda bir mucize yaratması için ikna etmesini isterdim. Ya da pul param olsaydı Joe Louis'e mektup yazardım. Sevgili Joe, sen de fakir bir çocuktun. Peki ama o geniş omuzlara nasıl sahip olabildin, bana anlatır mısın? İşe düzgün bir kılık kıyafetle gitmem gerek diye düşünüyorum. Bütün elbiselerimi çıkarıyorum ve arka bahçede çırılçıplak bir halde hepsini sabunla köpürte köpürte yıkıyorum. Sonra onları anneannemin çamaşır ipine asıp yağmur yağmaması için dua ediyorum. Ertesi gün hayatımın dönüm noktası ve elbiselerimin sabaha kadar kuruması gerekiyor. Çırılçıplak sokağa çıkamayacağım için yatağa girip eski gazeteleri okuyorum. Ara sıra News of the World'deki fotoğraflarla heyecanlanıyorum ve yağmur yağmaması için dua ediyorum. Saat 5'te Abbott geliyor ve çayı koyuyor. Açmama bir şey isteyecek olsam söylenecek. Benim korktuğum tek şey Ece teyzeye orada kaldığımı söylemesi. Abbott bunu çok iyi biliyor. Abbott ekmeği hep saklıyor ve ben hiçbir zaman o sakladığı yeri bulamıyorum. Kafa üstü düşmüş bir adamın ekmeği sakladığı yeri hiç kafa üstü düşmemiş birinin bulabilmesi gerekir aslında ve ekmeği yaz kış üstünden çıkarmadığı paltosunun cebinde taşıdığına karar veriyorum. Abbott'un mutfaktan arka bahçeye çıkıp tuvalete gittiğini duyuyorum ve hemen paltosunun cebinden ekmeği çıkarıp büyükçe bir parça koparıp tekrar yerine koyuyorum. Yukarı çıkıp yatağa yatıyorum. Bana bir tek şey söyleyemez ve hiçbir şekilde beni suçlayamaz. Hiçbir hırsız bir ekmekten küçük ya da büyük bir parça koparıp ekmeğin geri kalanını bırakmaz. Buna kimse inanmaz, Ece teyze bile. Hatta Ece teyze ona cebinde ekmek sakladığı için bağırır. Kopardığım ekmeği ağır ağır yiyorum. 15 dakikada bir büyükçe bir lokma kopararak işi uzatmaya çalışıyorum. Ekmeği birdenbire ağzıma atıp üstüne su içersem ekmek midemde şişer ve doygunluk hissi verir. Arada bir camdan dışarı bakıp akşam güneşini kontrol ediyorum. Komşuların bahçelerindeki çamaşır iplerinde rengarenk çamaşırlar rüzgarla uçuşuyor. Benimkilerse kazık gibi duruyor. Güneş pırıl pırıl ama evin içi soğuk ve rutubetli. Yatarken giyebileceğim bir şey olsaydı ama başka bir şeyim yok. Evde giysileri elime sürecek olsam Abbott hemen Ece teyzeye yetiştirir. Gardıropta anneannemin siyah yün elbisesini buluyorum. İnsan ölmüş anneannesinin elbisesini giyer mi hiç? Üstelik erkekse. Ama ısınmak için neden giymesin? Hem yatağın içinde kim görecek? Elbise ölmüş anneannem kokuyor ve mezarından çıkıp beni bütün ailenin ve cemaatin önünde lanetleyeceğinden korkuyorum. Aziz Francis ise anneannemin mezardan çıkmasına engel olması için dua ediyorum ve kazandığım parayla ona bir mum adayacağıma dair söz veriyorum. Onun da üzerindeki cübbenin elbise gibi bir şey olduğunu ve kimsenin bu yüzden onu lanetlemediğini söylüyorum. Sonunda gözlerimin önünde Aziz Francis'in yüzü uykuya dalıyorum. Başıma gelebilecek en büyük felaket ölmüş anneannemin siyah elbisesiyle yatmakla bitmiyor. Abbott o gece barda adam akıllı sarhoş oluyor ve işgüzar bir takım insanlar Payniş'te haber veriyorlar. Ece teyzeyle onu bardan toplayıp eve üst kata yatağına getiriyorlar ve Ece teyze beni görür görmez "Sen bu evde ne arıyorsun?" diye bağırmaya başlıyor. Hem de o yatakta. Sonra sakinleşiyor ve "Kalk da dayına bir çay suyu koy bari. Halini görmüyor musun?" Benim yerimden kıpırdamadığımı görünce battaniyeyi üzerinden çekmesiyle hayalet görmüş gibi geri kaçarak "Ölmüş annemin elbisesi!" diye bağırıyor. Gerçek bir felaket yaşıyorum. Çünkü ertesi gün hayatımın dönüm noktası olacak büyük işime başlayacağımı ve elbisemi yıkadığımı, ipte asılı olduklarını ve gece üşüdüğüm için bu elbiseyi giydiğimi Ece teyzeye anlatmak imkansız. Hele bir taraftan Abbott sızlanıp dururken. Ayaklarım yanıyor, su getirin. Payniş işte eliyle ağzını kapayarak gülüyor. Siyah sana yakışmış Frankie. Yalnız elbisenin boyunu kısaltmak gerekiyor. Ece teyze çay suyu koymamı istediğinde ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü kalkınca elbiseyi çıkarıp bir battaniyeye mi sarınmam gerekiyor, yoksa elbiseyle aşağı mı inebilir miyim, karar veremiyorum. Bir yandan ölmüş annemin elbisesini nasıl giyersin diyor. Arkasından git çay suyu koy diyor ve kafam karışıyor. Bir çırpıda büyük işim için elbiselerimi yıkamam gerektiğini söyleyiveriyorum. Ne büyük işi? Postanede telgraf dağıtıcısı olarak işe başlıyorum. Postanede senin gibi birini işe alacak duruma düştüyse yandık. Git çay suyunu koy. Bundan sonraki felaket arka bahçede çaydanlığı doldururken geliyor. Ay ışığında kedisini arayan Kathleen Parsel duvardan uzanmış. Ne o Frankie, anneannenin elbisesini mi giydin diye sesleniyor. Anneannemin siyah elbisesiyle elimde çaydanlık Kathleen'e dönüp elbiselerimi yıkadığımı, işte orada asılı olduklarını, sonra giyecek bir şeyim kalmadığını ve gardıropta anneannemin elbisesini bulduğumu, o sırada Abbott dayımın barda sarhoş olduğunu ve panişeyle Ece teyzenin onu getirdiklerini, teyzemin beni çaydanlığa su doldurmaya yolladığını anlatıyorum. Kathleen Parsel bir kahkaha patlatarak duvardan atlıyor. Kedisini filan ödütüyor. Anne, anne, Frank McCord anneannesinin elbisesini giymiş diye koştuğunu duyuyorum. Kathleen bu sahneyi bir kez gördü ya, sabah olmadan olayı artık bütün mahalle duyacak demektir. Pencereye çıkıp bir açıklama yapsam iyi olur aslında. Çay olana kadar Abbott sızıyor ve Ece teyze eniştenle biz bir çay içelim bari diyor. Sen de içebilirsin. Payin işte. Bu Dominikan papazların giysilerine benziyor diyerek kendini yerlere atıyor. Bağışlayın beni Dominikan papazları. Çok büyük günah işledim. Yalvarırım bağışlayın. Kalk yerlerden salak herif diyor Ece teyze. Dalga geçecek başka bir şey bulamadın mı? Ve bana dönüyor. Sen bu arada ne arıyorsun? Ona annemle Lama'nın tavan arasındaki heyecan işinden söz edemem tabii. Sadece Lama'nın evinin postaneye uzak olduğunu ve en kısa zamanda kendi ayaklarım üstünde durduğumda kendime uygun bir yer bulacağımı, annemle kardeşlerimi de yanıma alacağımı söylüyorum. Bak bak, babanın yapamadığını sen yapacaksın ha. Ertesi gün 14 yaşına basacağını ve ilk işine başlayacağını düşündükçe insanı uyku tutmuyor. Abbott Şafak'la birlikte inleyerek uyanıyor ve çayı koyarsan fareler yemesin diye cebinde taşıdığı ekmekten bana da vereceğini söylüyor. Annemin gramofonunun orada bir kavanoz reçeli var diye de ekliyor. Okuma yazması bile yok ama reçelini nereye saklayacağını çok iyi biliyor. Abbott'a çayını yapıp ekmeğini getiriyorum. Kendime de bir çay koyup ekmeğimi yiyorum. Elbiselerimi nemli nemli giymiş durumdayım. Biraz yatağın içine girersem, kendi vücut ısımla işe gitmeden elbiselerimi kurutabilirim diye düşünüyorum. Annem nemli nemli elbiselerimizi giymek mezara erken gitmektir derdi. Abbott karşımda oturmuş, gece gördüğü kabusu anlatıyor. Beni annesinin siyah elbisesiyle görüyor ve annesi bir hayalet gibi havada uçarak, günah günah bu diye bağırıyor. Abbott çayını içip tekrar uyuyor. Ben kulağım çalar saatte yatağın içinde elbiselerimin kuruması için dua ediyorum. Abbott'un saati 8:30'da çalacak. 9'da iş başında olmam için ideal. Sokakta Ece teyzeyi görüyorum. Herhalde Abbott'a bakmaya geliyor diye düşünüyorum. Kaçta işte olman gerekiyor diye soruyor bana. 9'da. İyi. Dönüp benimle postaneye kadar geliyor. Yolda hiç konuşmuyor. Acaba anneannemin siyah elbisesini giydim diye beni şikayet etmek için mi postaneye geliyor diye geçiriyorum içimde. Postanenin önüne gelince yukarı çıkıp bir saat kadar gecikeceğini söylüyor. Eğer bir şey ödeyecek olurlarsa teyzem aşağıda dersin, gelip bana söylesinler. Neden bir saat gecikeceğim ki? Çık yukarıda söylediğimi yap. Duvarın önündeki banka başka çocuklar dizilmiş oturuyor. Masa başında biri zayıf, diğeri şişman iki kadın var. Zayıf olanı bana dönüyor. Evet, adım Frank McCord efendim, işe başlamak üzere geldim. Hangi iş için? Telgrafların dağıtımı efendim. Kadın kıkır diyor. Ben de tuvalet temizleyicisi olarak çalışacağını sanmıştım. Hayır efendim, annem rahip doktor Kalpar'dan bir kağıt getirmişti ve bugün işe başlayacağımı söylemişlerdi. Demek öyle. Bugün günlerden ne peki, biliyor musun? Biliyorum efendim, bugün benim doğum günüm, 14 yaşına girdim. Ne güzel diyor yaşlı kadın. Bugün perşembe Frank diyor zayıf olan. Senin işin pazartesi günü başlıyor. Şimdi git, güzelce yıkan, paklan ve pazartesi günü gel. Bankta oturan çocuklar gülüşüyorlar. Suratıma ateş bastığını hissediyorum. Kadına teşekkür edip oradan çıkıyorum. Arkamdan aralarında konuştuklarını duyuyorum. Bu tipi kim bulmuş Tanrı aşkına Mavren? Ve bankta oturan çocuklarla birlikte gülüyorlar. Kapıda Ece teyze beni bekliyor. Ne oldu? İşe pazartesi başlayacakmışım. Üstüm başım berbat görünüyor. Nasıl yakadın bu elbiseleri? Karbol sabunuyla. Leş gibi kokuyor. Bu halinle hepimizi rezil ediyorsun. Teyzem beni Rochus mağazalarına götürüyor ve gömlek, iç çamaşırı, kısa pantolon, iki çift çorap, bir de ucuzluktan yazlık bir ayakkabı alıyor. Ayrıca elime iki şilin sıkıştırıp, madem doğum günün diyor, kendine bir kekle çay alırsın. O Konya Caddesi'ne dönmek üzere otobüse biniyor. O yolu yürüyemeyecek kadar şişko ve tembel. Evet, tembel ve şişko. Ama kendi çocuğu olmamasına rağmen bana işe gitmem için yeni elbiseler alıyor. Koltuğumun altında yeni elbise paketlerimle Arthur's rıhtımına doğru yürüyorum. Shannon Nehri'nin kıyısına gidip dikiliyorum. 14 yaşına basmış koskoca bir erkeğin ağladığını kimse görsün istemiyorum. Pazartesi sabahı erkenden kalkıyorum. Yüzümü yıkayıp saçlarımı ıslatarak ve biraz da tükürükleyerek düzeltiyorum. Abbot yeni kıyafetlerimi görünce vay vay diyor. Moda dergilerinden çıkmış gibisin. Hafta sonu banka filan mı soydun? Postaneye gittiğimde bankta oturan çocuklar yine gülüşüyorlar. Bankın sonuna oturup sıramı bekliyorum. Telgraflar geldikçe bankta bekleyen çocuklara veriyorlar. Üniformalı olanlar sınava girip sürekli işe alınmış olanlar. Onlar artık postanede ömürleri boyunca çalışabilirler. Hatta bir sınav daha vererek postacı olabilirler ve sonra aşağı katta pul satışı ve posta havale işlemlerine memurluğa yükselirler. Postane kadrolu telgrafçı ve postacılara yağmurluk ve şapka veriyor. Bu kadrolu memurların yılda 15 gün izin hakkı var. Herkes bu işin saygın ve garantili bir iş olduğunu söylüyor. Ve böyle bir işin olduktan sonra ömür boyu güvenli bir yaşamın olur diyorlar. Geçici olarak aldıkları elemanları ise 16 yaşına kadar çalıştırıyorlar. Üniforma, yıllık izin gibi olanaklar yok. Maaş az ve yağmurluk filan da vermiyorlar. Kendi yağmurluğun varsa ne âlâ. Bir gün işe gelmezsen atılabilirsin. Hastalık filan gibi mazeretleri bile kabul etmezler. Mrs. O'Connell beni odasına çağırıyor ve siyah deri bir kemerle bir postacı çantası veriyor. Ellerinde yeteri kadar bisiklet olmadığından ilk dağıtımı yürüyerek yapmam gerektiğini söylüyor. Önce en uzaktaki adrese gidip dönüşte sırasıyla telgrafları teslim edeceğim. Bunun bütün güne sarkmamasını söylüyor. Mrs. O'Connell yıllardır postanede çalıştığı için 6 tane telgrafı yürüyerek de olsa ne kadar süre içinde dağıtıp işimi bitirebileceğimi tahmin edebilir. Yollarda oyalanmak, barlara, kitapçılara gitmek, hatta bir çay için bile vakit kaybetmek yok. Bunu derhal tespit edebiliriz diyor. Dua etmek için kiliseye girmek bile yok. Yolda duanı edebilirsin. Yağmur bile bastırsa işine devam edeceksin. Hanım evladı gibi davranmak yok. Telgraflardan biri Arthur rıhtımında Mrs. Close'a ulaştırılacak. Bu bizim Pedin'in annesi. Frank, sen misin? Ne kadar büyümüşsün. Seni tanıyamayacaktım az daha. Gel otur. Mrs. Close çiçek desenli uzun bir sabahlık giymiş, ayağında parlak ayakkabılar var. Yerde Pedin'in iki küçük kardeşi bir oyuncak trenle oynuyor. Masanın üstünde bir çaydanlık, çay fincanları ve tabakları, bir şişe süt, ekmek, tereyağı ve reçel duruyor. Duvarın dibine eskiden boş olan yere iki tane divan konmuş. Köşedeki büyük karyola boş. Mrs. Close şaşkınlığımı fark ediyor. Mr. Close gitti. Yani ölmedi. Pedi ile İngiltere'ye gittiler. Gel, bir çay iç ve bir dilim bir şey ye. Buna ihtiyacın var. Açlık döneminden kalmış gibisin. Şu reçelden de al, biraz kendine gel. Pedi hep senden söz ederdi. Kocam da annenin o gün bize gelip şarkı söylediği günü hiç unutmadı. İngiltere'de bir kantinde sandviç yapıyor ve bana haftada 3-5 kuruş gönderiyor işte. İngilizlerin veremli bir adamı ne diye işe aldıklarını soracaksın. Aslında Paddy Cricklewood'da bir barda çok iyi bir iş buldu. O kuzunun dili için Paddy duvara tırmanmasaydı Deniz hala burada olurdu ya, neyse. Kuzu dili mi? Deniz bir gün canım kuzu başı çekiyor diye tutturdu. Sonra birkaç şilinimizle kasaptan bir kuzu başı aldık. Deniz pişmesini bile bekleyemeyecek haldeydi. Tabağını silip süpürdü ve kemiklerini bile iliklerine kadar kemirdi. Sonunda bu kuzunun dili nerede diye sordu. Ben de ne dili diye sordum. Kuzunun dili. Her kuzunun bir dili vardır değil mi? Yoksa nasıl meğ meğ diye ses çıkarabilir ama bunun dili yok. Kasaba git sor bakalım. Kasap beriye gitti. O kuzu buraya geldiğinde çok bağırıyordu. Biz de dilini kestik dedi ve köpeğe verdik. Deniz de çok konuşursa onun da dilini kesip kedilere veririm.
Ayrım sonu.